Ayrım 46.
Olga derginin başına geçmek zorunda olduğuna karar vermiş. Aslında politika ile ilgilenmiyormuş. Muhaliflerin ne elde edebileceğine dair şüpheleri de varmış. Fakat derginin yok olup gitmesine gönlü razı olmamış. İyi olan hiçbir şeyin yok olmasına razı değilmiş. Ayrıca insanların bilgilenme hakkını ellerinden alamazmış. Bilgi benim için her şeyden önemli. Sonunun hapis olabileceğinin de farkındaymış ama bu onu korkutmamış. Neredeyse kaderci bir teslimiyetle bunu hazırlamış kendini. Hapishane meslek hayatımın bir parçası olur diye düşünmüş. Peki nelerden korkuyor? Aslında korktuğum hiçbir şey yok. KGB tarafından muhalif olarak mimlenmesi, KGB ile başını belaya sokmaktan deli gibi korkan sokaktaki insana göre daha özgür olmasını sağlamış. KGB tarafından izlenenler kullanıldığı yöntemlere zamanla aşina olmuşlar. Olga neyin güvenli olup neyin olmadığına karar vermekte ustalaşmış. Korkutucu düşman hakkında hiçbir şey bilmediğiniz düşmandır. Tam tutuklanmak üzereyken kendini kurtarmak üzere özellikle hamile kalmış. KGB bütün acımasızlığına rağmen hamile kadınları hapse atmıyormuş çünkü. Elbette fiziksel olarak korkuya kapıldığı zamanlar olmuş. Arkadaşlarının tutuklanmasına tanıklık ettiğinde olduğu gibi. Ama bugün bir kez daha aynı şeyleri yaşasa yine muhalifliği seçerdi. Artık hayatım eskisinden daha iyi. Ülke dışına çıkabiliyorum, para kazanabiliyorum. Bedensel korkuyla zihinsel korku arasındaki ayrım yüzyıllar boyunca cesaretin başlıca dayanaklarından biri olmuştur. Bunların dışında Olga'nın hayatının merkezini oluşturan şey sırılsıklam aşık olmak imiş. Bu sorunlu bir durummuş. Çünkü Olga 25'ine gelinceye kadar bu konuda kendine bütünüyle hakim olduğundan eminmiş. 17 yaşındayken geliştiği nefsi terbiye yardımıyla hayatının her anında kendini kontrol etme becerisi geliştirmeye çalışmaktaymış. Çekingenliğini yenmeye, kendini yenileyerek dışa dönük bir insan haline gelmeye kararlıymış. İlk kocasıyla ilişkisi kendini denetleme becerisine duyduğu inancı sarsmamış. Çünkü onu mantıksal bir gerekçeyle seçmişmiş. Sanırım onu kandırıp benimle evlenmeye razı ettim. Evlenmeleri Olga'nın Moskova'da kalabilmesi anlamına geliyormuş. Ama tabii kendimi ona aşık olduğuma inandırmıştım. Ne var ki 25 yaşında bir ruhsal bunalım geçirmiş, matematik üzerine fazla kafa yormaktan değil, iki erkek arasında kararsız kalmış olması yüzünden. Çektiği acı tamamen akılcı davranmış olmadığına ikna etmiş onu. Bir sonra aşık olduğu erkeğe, şimdiki kocasına gerçek bir tutkuyla bağlanmış. İrade dışı, fiziksel, ilk görüşte aşk dedikleri cinsten bir aşkla. Şimdi geriye baktığında kocasının insan olmanın anlamına yaklaşmak için duyduğu isteği temsil ettiğini düşünüyor. Kendinize yetmeniz veya mutlu bir aileniz olması yeterli değil. Ben hayatımda başka insanlar da olsun istiyorum. Aşık olsanız da olmasanız da evlilik yararlı bir tecrübe. Boşanmak da öyle kötü bir şey değil. İkisi de komplekslerinizden kurtulmanızı sağlıyor. Olga arkadaşlığa da büyük önem veriyor. Seçimleri yine yeterince akılcı değil. Arkadaşlarını sahip oldukları özelliklerden bağımsız olarak birer insan olarak seviyor. Asla arkadaşlık kurmayacağı insanlar var mı? Var, dönekler. Babası bu nedenle onun sevgisini kaybeden ilk insan olmuş. Olga'ya bazı özgürlüklerinden asla vazgeçilemeyeceği inancını aşılayan, mesela Komünist Parti'ye üye olmanın büyük bir şerefsizlik olduğuna onu inandıran kişi babasıymış. Ama sonra kendisi kalkıp partiye üye olmuş. Deneysel araştırmalar yapan bir biyokimyacıymış babası ve mesleğine çok düşkünmüş. Gerekli araç gereci elde etmesinin başka hiçbir yolu yokmuş. Olga babasının kendine ihanet ettiğini düşünmüş ve o günden sonra ona hep uzak durmuş. Babasına fazla acımasız davrandığı söylenebilir mi? Evet, acımasız bir kişiliğim var, bu doğru. Kendinize yetmeniz yeterli değil belki ama Olga buna değer veriyor ve bu özelliğin kendisinde bulunduğunu ileri sürüyor. Ayrıca öz disiplininde. Hangi düşüncelerin beni rahatsız ettiğini biliyorum ve istediğimde onları kafamdan tamamen atıyorum. Her şeyi sırayla ele almayı tercih ederim. Matematikle uğraşarak ya da roman okuyarak tatsız düşünceleri kafasından uzaklaştırabiliyor. Bu beceriyi öğrenci yurdunda kalırken edinmiş. Aynı odayı 5 kişiyle paylaşmak ona odadaki konuşmaları duymamayı öğretmiş. Tek bir kişiyle oda paylaşmak daha zormuş. Tek kurtuluş yolu işine yoğunlaşmakmış. Bu alışkanlık yüzünden bugün kocası ve çocukları ona bir şey söylediklerinde onları da duymuyormuş. Kendine ait bir odaya kavuşmak en büyük hayali. Çünkü her ne kadar uykusunda matematik problemleri çözüyorsa da bunlar onu genellikle uyutmuyorlar. Bu yüzden geceleri kalkıp düşünerek evin içinde dolaşmayı seviyor. Bireyselliğin ve ona eşlik eden karmaşaların en rahat boy verdiği yerler, insanların kendilerine ait bir odaya sahip olabildikleri yerler olmuştur. Ne olursa olsun, geleneksel aile düzeni Olga'ya göre değil. Kocası ona karılık ediyor. Olga çalışıyor, o ise çocuklara bakıyor. Hepsi bu değil diyor Olga. Benim bilim kadını olmam, onun ise sanat tarihçisi olması da bir rol değişimi. Kocası, koca sakalının ardında usulcacık bir sesle konuşan, usulca hareket eden, nazik gülümseyişli bir adam. Hastalıktan hiç kurtulamayan, zayıf bünyeli, kendisine sataşanlara karşılık veremeyen, okuldan nefret eden bir çocukmuş. Dolayısıyla hayatına ilişkin ilk yargısı kimse beni sevmiyor olmuş. Notlarının son derece iyi olmasına rağmen ilk fırsatta okulu bırakmış ve raflara kitap dizen atsız bir kütüphane görevlisi olarak çalışmaya başlamış. İşe 8'de başlıyor ve yapması gereken her şeyi 10.30'a kadar tamamlıyormuş. Ondan sonra canının istediği gibi kitap okumakta ve hayal kurmakta serbestmiş. 19'una geldiğinde ne yapması gerektiği konusunda ona durmadan nutuklar atan ana babasından kurtulmak için evlenmiş. Ailecek tek bir odada yaşıyorlarmış. Aşık olduğumu düşünüyordum ama asıl önemlisi evlenmekti. İşe girer girmez içmeye başlamış. 21'inde boşandığında ise kendini tamamen içkiye vermiş. Kendimden hiç memnun değildim. Üstüne bir de gastrit kriziyle hastaneye yatmak zorunda kalmış. Doktorlar 15 sene içinde kanser olacağını ve ona kesin bir dille bildirmişler. Onlara inanmış ve beklemeye başlamış. Ölüm bekleyişi hayatını tamamen ele geçirmiş. Önceleri isterse içkiyi bırakabileceğini düşünmüş ama sonra alkol bağımlısı olduğunu ve içkiyi bırakmak istemediğini fark etmiş. Çünkü hayatının sona erdiğini düşünüyormuş. 30'undayken içkinin kendini öldürmenin en iyi yolu olduğuna karar vermiş. İçki içmenin en rahatlatıcı tarafı başkalarıyla paylaşılabilmesiymiş. Yalnızlık onu her zaman bir gölge gibi takip etmiş. 5 yaşından beri yalnız kalmaktan korkuyor ve hiçbir şey bu soğuk duyguyu ortadan kaldıramıyormuş. Bunu açıklayamıyor. Akıl dışı bir duygu diyor. Buna rağmen yalnızlığın da iyi bir tarafı var. İnsanları bir araya getiriyor çünkü. Bir arada olmak beni mutlu ediyor. Olga ile evlendiğinde alkolikmiş. İçkiyi bırakması onun sevgisi sayesinde olmuş. Beni ikna etmeye çalışmadı diyor. Artık içki içmiyor. Fakat isteksiz bir biçimde itiraf ediyor ki yeniden başlama ihtimali de her zaman var. Özellikle de evde yalnızken. Aklı çelinmesin diye Olga da içkiden tamamen uzak durmuş. Fakat Sovyet hükümeti halka bedava vodka dağıttığında paylarına düşeni almadan edememişler. Bu vodkalar mutfakta cephane gibi istiflenmiş bekliyor. Yalnızlıktan kaçmasını sağlayan bir başka şey de sanat koleksiyonu. Ne topladığınız önemli değil diyor ısrarla. Onun özel ilgi alanı kartpostallar. Bunlar Rus sanatının özel bir biçimini oluşturuyor. Çünkü pek çok önemli ressam özellikle kartpostallarda kullanılmak üzere resimler yapmış. Bu konuda gerçek bir uzmanlık kazanmış ve bir de kitap yazmış. Ama diyor bu sadece var olmanın bir yolu. Bir bakıma gerçeklikten kaçmasını sağlıyor. Fakat en önemlisi onun ilgilerini paylaşan insanlarla bir araya gelmesine vesile olması. Geçimini bu sanat eserlerinin alım satımından sağlıyor. Zamanında büyük cesaret işiymiş bunu yapmak. Komünizm döneminde düzenli bir işte çalışmayı reddetmek suçmuş. Bu durum devlet nezdinde onu parazit konumuna düşürmüş. Ama o düzenli işleri sevmiyor. Evi çekip çevirme işi ona uyuyor. Böyle olması da Olga'ya. O cesaretin kendine özgü bir çeşidini icat etmiş. Perestroika gelip çattığında Olga da cesaretini toplamış ve devletteki ayrıcalıklı işini bırakarak 5-10 kişiyle ortak bir iş kurmuş. İstatistiki veri ve kamuoyu araştırmaları satmaya başlamışlar. Eline geçen para 2 misli artmış. Ama en önemlisi karmaşık matematik problemler üzerine düşünmek ve düşüncelerini tıbbi ve politik bilgisayar yazılımına uygulamak için bol bol zamanı olmuş. Fakat başka bir ülkeye gitme düşüncesi onu hemen kıskacına almış. Kendini dünya vatandaşı olarak görüyorum. Ta çocukluğumdan beri. Yurtseverlik aptallara göredir. Olga'nın ana vatan üzerine bir de şiiri var. Diyor ki, yurdum benim anam değil, hayatımın ilk aşkı. Sonsuza kadar benden vazgeçmeyecek kıskanç bir sevgili. Olga'nın doğduğu yerle yetinemeyecek kadar maceracı bir ruhu var. Hep yeni deneyimleri özlüyor. Bilinmez olan, daha doğrusu bilinmez denecek kadar ona uzak olan her şeyi gözünün ancak şöyle bir deyip geçtiği bütün o görüntüleri seviyor. Olga kendini matematiğe vermeden önce şiir yazıyormuş. Şimdi matematiği rakamlardan oluşan dizeler olarak görüyor. Hayatında hala önemli yer tutan bir başka şey de edebiyat. Artık yaşamıyor olsa da Proust'un dünyanın her yerinden sayıları giderek artan arkadaşları var. Olga da onun sihrine kapılanlardan biri. Paris onun kutsal şehri. Çünkü bu şehir sayısız büyük Rus yazarı için dünyanın başkenti olmuş. Kremlin'de kim oturursa otursun bu yazarlar Rusya'nın gerçek sahipleri olarak kalacaklar. Rus hayal gücünün bekçileri onlar. Fakat Olga Proust'u ancak çevirisinden okuyabilmiş. Fransızcası gayet iyi konuştuğu İngilizcesinin epey gerisinde kalmış durumda. Dil engeli onu kısıtlıyor. Bu yüzden kozmopolit kişiliğine rağmen Doğu medeniyetleri için henüz kalbinde bir yer açamamış. Böylece en sonunda onu korkutan tek şey ortaya çıkıyor. Olga'yı zamanın geçip gitmesi korkutuyor. Yapılması gerekenleri yapmak için zaman yok. Onu endişelendiren yaşlanmak değil. Çünkü zaman korkusu hayatın karmaşıklığı karşısında kendini ilk kez çaresiz hissettiği 25 yaşından beri onunla birlikte. Anlaşılan bugünün dahilerine düşen görev zamanı 2'ye 3'e katlayıp daha uzun sürmesini sağlamak. Bu arada Olga görünümüne ve giyimine de özen göstermeye çalışıyor. Giysileri sevmesinin bir nedeni de beğenilmekten zevk alması. Fakat Olga kendini herkese beğendirmek derdinde değil. İşinde de öyle. Karmaşık makalelerini anlayan bir ya da iki kişi çıkarsa ona yetiyor. Fikirler yaşarlar, göz ardı edilseler bile. Ortaya bir şey çıkarmış olmak yeterli. Keskin bir zeka, insanı tek bir hedefe hapsetmek şöyle dursun, hedeflerin sayısını kat kat artırıyor. Olga hayattaki amacını şöyle özetliyor. Dürüst bir hayat sürmek ve yaptıklarım için kendime saygı duyabilmek. İkiyüzlülüğe sapmadan başarılı olmak. Asla yapmayacağım bazı şeyler var. Mesela asla kimseye yaltakçılık yapamam. Üstün beyinleri diğerlerinden ayıran özellik uzlaşmaya yanaşmamaları, başkalarının haksız, kendilerinin haklı olduğuna inanmakta ısrar etmeleri. Olga diyor ki, bilim dünyasında kimseden aşağı kalır yanım olmadığına inanıyorum. Akademi üyeleri de dahil. Fakat Olga dünyanın gidişatı üzerinde fazla etkili olamayacağını da kabullenmiş durumda. Çünkü ergenlik çağındaki oğlu üzerinde pek az etkisi olabilmiş. Oğlu Sovyet rock müziğinin en karamsar temsilcisi olan sinema grubunun tutkunu. Grubun bir parçasının sözlerini coşkuyla tekrarlıyor. Bir paket sigaran varsa cebinde bir de biletin gölgesi yeryüzüne düşen bir uçağa bugün de işler yolunda demektir. Hep böyledir bu biliyoruz. Kader en çok başkalarının kurallarına göre yaşayanları sever ve de genç ölenleri. Bir şarkı daha mırıldanıyor. Para para para, gerisi hava cıva. En büyük tutkusunun son moda spor ayakkabılar olduğunu söylüyor, bir de deri ceketi olmasını çok istiyor. Meyve sebze ticareti sayesinde zenginleşen Gürcistanlı iş adamlarını kıskanıyor. Onların bu tür lükslere gücü yetiyor, sigara içmeye ve McDonald's'ta hamburger yemeye de. Hobi olarak karateyi seçmiş, bu sayede kendini güçlü hissediyor. Fiziksel ve ruhsal olarak başkalarını yenebilecek güçte. Gel gelelim, okulda kimseyi yendiği falan yok, notları her zaman kötü. Bunun dikkatini vermiyor oluşundan kaynaklandığını söyleyerek savunuyor kendini. Çünkü okulda sıkıcı şeyler öğretiyorlar. Bir tek tarih ve enformasyon teknolojisi dersleri hariç. Ama bu derslerde de başarılı değil diyor annesi. Amerika'ya gidebilecek olsa orada ne yapardı? Oto yıkamacılığı diye cevap veriyor. Bu delikanlı yakın zamanda ilk kız arkadaşını bulmuş ve bu arkadaşla aralarında hiçbir ortak nokta yok. Hayat görüşlerimiz ayrı. Ben iyimser bir insanım diyor kız arkadaşı. Son zamanlarda edindiği kiliseye gitme adetini kastederek. 10 yaşında vaftiz edilmiş ve anneannesi tarafından dinle tanıştırılmış. Ona göre dünya dürüst olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılıyor. Kiliseye giden herkesin dürüst olduğuna ve günün birinde dünya nüfusunun çoğunluğunu onların oluşturacağına inanıyor. Erkek arkadaşı da ara sıra onunla birlikte kiliseye gidiyor. Ruhumu temizlemek için diye açıklıyor. Sanki ruhu arada bir yıkanması gereken bir otomobilmiş gibi. Okulda kötü notlar almaktan her zaman korkan kız arkadaşının tersine onun böyle bir sıkıntısı yok. Çünkü notlarının kötü olacağını zaten biliyor. Kız arkadaşı ailesinin kendisini anlamadığından, halbuki herkesin farklı olduğundan yakınıyor. Ama büyüdükçe yeni yetenekler kazanmayı umuyor. Böylece belki olayları anne ve babasının bakış açısından görebilir. Olga'nın oğlu, olgun ve etkileyici görünmek için gösterdiği özenli çabaya rağmen kız arkadaşının kendisinden daha anlamlı cevaplar vermekte olup olmadığı konusundaki endişesini saklayamıyor. Az sonra birlikte çıkıyorlar. Çok geçmeden telefon çalıyor. Olga'nın oğlu bir kavgaya karışmış ve yaralanmış. "Belki yeterince ilgili bir anne olamadım," diyor Olga. Kaç insanla pek çok ortak yanınız vardır? Kaçıyla ortak yanlarınız belirli bir seviyenin üstündedir? Ya hiç ortak noktanız olmayanlar? Francine son derece etkileyici bir insan. Ama o kadar keskin bir zekası var ki dünya yüzünde düşüncelerini paylaşacak birini bulması imkansız gibi görünüyor. Çünkü o insanlar arasındaki benzerliklerden çok farklılıklar üzerine düşünüyor. Kendi benzersizliği içine hapsolmuş durumda. Olga matematiksel işaretler arasında dahice bağlantılar kurabiliyor. Ama benzer bağlantıları aile üyelerinin düşünce süreçleri arasında da kurabildiğini söylemek zor. Kocası ve çocukları onun için birer bilmece. Sanki her biri başka bir gezegende yaşıyor. İnsanlar başkalarıyla ilişkilerinde bu kadar zorluk çektikleri sürece, tarih boyunca kendilerinden farklı olana karşı anlayışsızlık dönemlerinden geçmiş olan ayrı din, ulus ve sınıflara ait oldukları için birbirlerinden daha da fazla koptukları sürece kimse kendini gerçekte anlamda özgür sayamayacaktır. İnsanlar yabancılarla konuşma konusunda eskiye göre daha mı rahatlar yoksa daha mı çok zorlanıyorlar? Bu sorunun cevabı konukseverliğin tarihinde gizlidir. Bugün zengin ülkelerde konukseverliğin anlamı her şeyden önce dostlarınızı ve tanıdıklarınızı evinizde ağırlamaktır. Halbuki bir zamanlar konukseverlik kapınızı hiç tanımadığınız insanlara açmak demekti. Kapınıza gelen herkesin karnını doyurmak, evinizde yatıya tutmak, hatta kalmaları için üstelemek demekti. Söz konusu insanlar hakkında hiçbir şey bilmeseniz de. Konukseverliğin bu türlüsü sanki temel insani ihtiyaçlardan birini karşılarmışçasına yeryüzünde var olmuş, istisnasız her uygarlık tarafından yüceltilmiş ve uygulanmıştır. 1958'de Nagasaki'de bitiveren bir Avrupalı misyonere kalması için bir Budist tapınağı tahsis edilmiş ve 3 gün 3 gece süren şölenlerle karşılanmıştı. Konukseverlik misyonerin yabancı rolünü terk ederek yerel politikaya burnunu sokmaya başlamasına kadar sürdü. Litvanca'da hemşeri sözcüğü aynı zamanda misafir anlamına gelir. Çünkü bir başkasının evinde karnını doyurup uyuyan kişi ev sahibinin kabilesinden biri olurdu. Arnavutluk'ta yabancı birine konukseverlik gösteren ev sahibi misafiri bir sonraki durağına ulaşmadan önce birilerinin ona kötülük etmesi halinde bu kişilerden intikam almak zorundaydı. 17. yüzyıl İrlanda'sında sınırsız âli cenaplığı yüzünden sağ elinin uzayarak sol elini geçtiği rivayet edilen Connaught'lı Kral Goyre konukseverlikte o kadar ileri gitmişti ki tam 150 şaire bir o kadar öğrenci, bir o kadar hizmetkar ve bir o kadar da kadından oluşan bir topluluk ziyaretine geldiğinde onlar için özel bir bina inşa ettirmeyi ve en olmayacak yiyecekleri talep ederek sabrını sınamalarına rağmen her istediklerini vermeyi boynunun borcu saymıştı. Bu misafir ordusuna artık gitmeleri üstü kapalı bir şekilde bildirmeden önce onlara tam bir sene ve bir gün katlanmış olması kralın faziletinin simgesi olarak tarihe geçmişti. Çin'de M.Ö. 3. bin yıldaki büyük plan döneminde konukların ağırlanması devletin 8 amacı arasında yer alıyordu. Tarihi Hint metinlerinde sıralanan herkesin her gün yerine getirmesi gerekli 5 görev şunlardır. Yeryüzü ruhuna, atalara, tanrılara ve yaşayan tüm tanrılara ibadet. Bir de konukseverlik göstermek suretiyle insanlara ibadet. Bugün kullandığımız merhaba yabancı seslenişi bu gibi geleneklerin silik, çok silik izlerini barındırır. Konukseverliğin düşüşe geçişinin ilk işaretleri psikoposların konukseverlik dürtülerini kendi ahbap ve akrabalarıyla sınırlı tutmakla suçlandıkları 16. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya çıktı. Zenginlerin hayır işlerini onlar adına halledecek görevliler tutmalarıyla birlikte verenle alan arasındaki dolaysız ilişki ortadan kalkmıştı. Sefaletle yüzleşme işinin gayri şahsi görevlilere devredilmesi konukseverliğin çehresini geri dönülmez biçimde değiştirdi. 18. yüzyılda Smollett İngiliz konukseverliğinin koca bir yalan olduğunu yazıyordu. Fransızların ansiklopedisinde bu gerileme seyyahların sayısının eskiye göre çok fazla artmış ve insanların giderek daha maddeci düşünmeye başlamış olmasıyla açıklanıyordu. Karşılıksız konukseverliğin ticari konukseverliğe yenik düşmüş ancak ıssız ve yoksul bölgelerde varlığını sürdürmüştür. 20. yüzyıl Andalukasında yabancıları sofraya hatta lokantaya davet etme geleneği hala sürmekteydi. Yunan köylüleri ve Arabistan'daki Bedevi toplulukları konukseverlikleriyle seyyahları şaşırtmaktan vazgeçmemişlerdi. Ancak vermenin bir onur sayıldığı, yeni yüzlerin sevinçle karşılandığı koloni dönemi Virginia'sında bir zamanlar yapıldığı gibi gelip geçen herkesin meyve bahçelerinden meyve toplamasına izin verilen pek az yer kaldı. Televizyon ve süpermarket çağında alışılmadık öteberi satan çerçilere, akıl almaz hikayeler anlatan gezginlere ve ilgi çekici haberlerle çıka gelen yabancılara artık ihtiyaç yok. Bu kadim ve yalın konukseverliğin yerini insani isteklerin yönünü değiştiren daha derin bir konukseverliğin alması tarihte yeni bir dönem açar. Bu değişim insanların yabancı düşüncelere, daha önce hiç duymadıkları fikirlere ve kendilerine bütünüyle yabancı gördükleri geleneklere kucak açmalarıyla, bilinmeyenle yüz yüze gelerek kendilerine yeni bir gözle bakmaya başlamalarıyla ortaya çıkar. Ülke dışına çıkmak artık sıra dışı bir durum değil. Bir zorunluluksa televizyondaki haberler yaşadığınız şehirden çok dünyanın uzak köşelerinden söz ediyorsa ve hiç tanımadığınız insanların başına gelen talihsizlikler yüreğinizi sızlatıyorsa, dünyanın geri kalanında olup bitenler hayatınızı biçimlendiren önemli bir unsur haline gelir. Başkalarının nasıl yaşadığından habersiz olduğunuz sürece kendi hayatınıza ilişkin kararlar vermeniz imkansızlaşır. Konukseverliğin daha derinlikli bir türüdür bu. Çünkü söz konusu olan sadece nezaket değildir. Yeni düşünce ve duyguları geçici olarak zihninize kabul etmektir. Bunu yapabilmeniz için zihninizin alışık olmadığı biçimlerde çalışması gerekir. İnsan beyninde her biri beşer bin bağlantı kurma yeteneğine sahip 10 milyar hücre bulunduğu keşfedilmişse de pek çok bağlantı asla kurulamamakta, mesajlar, duygular, görüntüler ve düşünceler gereğince algılanamamakta, beyinlerimizin içinde sonuçsuz biçimde birbirleriyle çarpışıp durmaktadır. İstediklerini düşünmekte aniden serbest bırakılmalarının ardından Rus çocuklarının beyinlerini ne şekilde kullandıklarını gözlemlemek üzere Rusya'ya gittiğimde politik özgürlüğün hiçbir zaman bir ilk adım olmaktan öteye geçemediğini gördüm. İnsan zihni alışkanlıklarından kurtulmak için çabalamak zorundadır. Politik özgürlük onu kendiliğinden özgürleştirmez. Bilişsel bilimciler tarafından ortaya koyulduğu üzere zihnimizde gerçekleştirilen bağlantılar, kullanılan kategoriler, neyin ilintili sayılıp neyin göz ardı edildiği, beyin kendi işleyişine bırakılacak olursa genellikle yerleşik kalıplara göre belirlenmektedir. Tarihin fark edilmemiş fırsatlarla dolu olmasının nedeni budur. Bunca duygu ve düşünce bu yüzden döllenmeden kalmıştır. Birbirleriyle hiç karşılaşmayan yumurta ve spermler gibi. Denizin üstünde sürüklenen bir tahta parçasının sizi ulaşılması imkansız görünen bir sahile taşıyabileceğini ilk bakışta fark eden insanların sayısı çok değildir. Yeni bir hayata başlamayı deneyen insanların pek çoğu kendilerini aynı hayatı yeni baştan yaşarken bulmuşlardır. Dolayısıyla beyne durmaksızın yeni bilgiler pompalanması, beyin içi trafiğini daha da karmaşıklaştırmaktan başka işe yaramamıştır. İnsanlar kendilerine söylenenin büyük bölümünü hiç duymamaktadır. Gözlerinin önünde apaçık duran şeyleri fark etmedikleri sürece de başkalarına kucak açmaları mümkün değildir. Yabancı düşüncelerden hortlak görmüş gibi korkmaktan vazgeçmeleri ancak düşünme, algılama, anımsama ve hayal etme biçimlerini bilerek ve isteyerek değiştirmeleriyle mümkün olabilir. Düşünsel faaliyet hemen her zaman otomatik olarak bilinçsizce gelişen bir süreç olmuşsa da bazı aşamalarında bu süreci denetlemek mümkündür.